Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Söz Oda programına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz. Söz Oda programında pazartesi günleri ve çarşamba akşamları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla birlikte evlerinize, gönüllerinize, işyerlerinize, hanelerinize misafir oluyoruz. Sizler de bizleri gayet mükrim bir şekilde misafir ediyorsunuz, ağırlıyorsunuz. Programımıza canı gönülden kulak veriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Aldığımız dualar, tebrikler, teşekkürler de bunun müşahhas bir göstergesi. Kıymetli hocam, hayırlı haftalarımız olsun. Hürmet ederim. Sizi çok daha iyi gördüm. Tekrardan geçmiş olsun efendim.
Teşekkür ediyorum.
Sıhhat, çok afiyet dilerim.
Amin. Allah razı olsun cümlemize.
İnşallah. Şimdi hocam, birkaç haftadır eğitim üzerine konuşuyorduk. Şöyle geçen haftaki programımızı dinleme fırsatı olmayan dinleyicilerimiz için de şu hususların altını çizelim. Dinleyenler içinse, ki bunlar önemli bilgiler, tekrardan hatırlatmaya vesile olur. Evet. Çocuklarını yetiştiremeyen anne babaların çocuklarını zaman yetiştirir dediniz geçen haftaki programda. Kendini bilen çocuklar yetiştirmek üzerine durduk. Ama bunun için önce anne babanın kendi üzerine ihtimam göstermesi, kendini yetiştirmesi gerektiğini söyledik. Einstein'ın bir sözünü naklettiniz, onu not ettim özellikle. Eğitim doğruların öğretilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir diyordunuz. Ve yine Halil Cibran'ın çocuklar sizin çocuklarınız değil, onlar kendi yolunu izleyen hayatın oğulları ve kızları. Çocuklar sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler diyordu. Halil, evet. Cibran'ın şiirinden okuyorduk. Şimdi hocam bu şey önemli ya. Çocuğa emanet gözüyle bakmak.
Tabii.
Tamam.
Tabii.
Yani biz o çocuğun sahibi değiliz. Onun sadece dünyaya gelmesine Cenab-ı Allah bizi vesile kıldı ve tabii bize bir mesuliyet de yükledi. O çocukları istikamet üzere yetiştirme noktasında. Ama bazen öyle bir sahipleniyor ki insan, tamam mı? Sanki o çocuğu sen yarattın. Sanki o çocuğun üzerinde bütün haklar sana verilmiş gibi. Öyle bir şey yok işte. Gelin buradan yola çıkarak hem şu emanet hassasiyeti, emanet anlayışımızı, evet, hem de Halil Cibran'ın ebeveynlere, anne babalara seslendiğim bu şiirinde geri kalan mısraları konuşmaya devam edelim. Ne dersiniz?
Teşekkür ederim kıymetli hocam. Benim değerli dinleyenlerimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Eksik var olsunlar. Derler ki bir ağız iki kulak içindir.
Elbette.
Dinleyen anlatandan arif gerektir. Eğer dinleyen bir kulak olmazsa anlatan ağız ne işe yarar yani?
Amin.
Dolayısıyla tabii ki. Dinleyiciler kıymetlidir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de girişte buyurduğunuz gibi biz eğitimciyiz. Dolayısıyla, hı hı, eğitim meselesi üzerinde yani herkes bildiği işi yapsın kabilinden. Bir de malumunuz Peygamberimizin hadisi şerifi vardır. Ya öğrenen ol,
ya öğreten,
ya öğreten ol, ya da bunlara yardımcı olanlardan ol.
Sakın beşinci
olma, helak olsun. Kimine göre dört, kimine beş. Yani, hı hı, Peygamber bize bir şey çiziyor. Hayatım boyunca olacağım bir olma biçimi çiziyor. Ya öğrenen ol. Hayat bir öğrenme sürecidir. Eskilerin tabiriyle minel mehdi ilel lahd. Beşikte başlar, mezarda biter. Ya öğreten ol. Ki bizim mesleğimiz öğretmenlik, işte öğretme iş yapıyoruz. Ama şurada bir gerçek ki öğrenemeyen öğretemez. Dolmayan boşalamaz. Kendini beslemeyen kimseyi besleyemez.
Kökte ne varsa dışarısı, evet, o nihayetinde.
Dolayısıyla birinci kısım esastır. Öğrenmek esastır. Öğretmek tali bir şey. İkinci dereceledir yani. Ya da öğrenemiyor musun? Öğretemiyor musun? İmkanı yok mu?
O öğretene zaman, yardımcı ol.
Evet, bunlara yardımcı ol. Yani bunlara burs ver. Bunlara, hı-hı, destekle. Bunların işte efendim yardımcısı ol. Bu çok kıymetli bir şey. Bizim eski kitaplarda bununla ilgili çok güzel hikayeler vardır. Şimdi müsaadesi birini
lütfen efendim
anlatayım. Çok lütfen güzel hikayeler. Hocam eskiden bu ilim bahsi, şimdi yani ben soruna cevap vereceğim de, eskiden ilim bahsi hemen bütün kitapların malum birinci bahsidir.
Tabii.
Bak, namazdır, zekattır, abdesttir, haçtır, haramlardır, helallardır. Hangi konuyu işlesin bir kitabın birinci bahsi daha ilim bahsidir.
Sebebi hikmeti nedir bunun?
Çünkü ilim olmadan onlar hiçbir olmaz. Yani biz ilim deyince böyle çok ağır, geçen hafta dedik, çok ağır şeyleri anlıyoruz. İşte efendim fıkıh ilimdir, kimya ilimdir, fizik ilimdir, tefsir ilimdir, o değil. Bunlar ilimlerden bir ilim. İlim temelde bilmek demek. Bilmeyen insan hayatını anlamlı yaşayamaz. Anlamsız yaşıyoruz. Bu demektir bu. Kişinin hayatını anlamlı yaşaması için. O yüzden demiştik ya hani ilk programlara Cahit Sarıfoğlu merhum diyordu ki her gün siyer okumalıyız.
Evet.
Anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsan, güzel bir hayat yaşamak istiyorsan, mümin müslimce bir hayat yaşamak istiyorsan, daha doğrusu insanca bir hayat yaşamak istiyorsan her gün siyer okuman lazım. Neden? Çünkü insanların en mükemmelinin hayatını okuyorsun.
Üsve-i Hasene, en güzel örnek.
Allah'ın övdüğü insanın hayatını okuyorsun. O övdüğü insanın hayatını okurken o övgüden nasibine düşenleri alıyorsun. Mesela Peygamberimiz diyor okurken siyerde mümkün olduğu kadar hanımlarından bir şey istemezdi. Çocuklarından bir şey istemezdi. İmkan mı var? Kalkar kendisi alırdı. Kendi işini kendi yapardı. Bak ben şimdi okuyorum. Ne yapacağım? Ben de bunu hayatıma uygulamaya çalışacağım.
Tabii.
Eve gelirdi. Asla yemek beğenmemezlik etmezdi. Bir yemek bulurdu, yerdi. Beğenmiyor mu? Hiç sesini çıkarmazdı. Şimdi bir bunu düşünün. Bir de eve geldiği zaman zehir gibi mutfağa dalan, yemek beğenmeyen, karısını hakaret eden, çocuklarına bağıran, evde terör eden babayı düşünün. Adam camiden geliyor. Buyur sen şimdi. Abi sen yanlış yerden geliyorsun ya. Niye böyle oluyor? İşte bu adam bilmiyor. Bilse bunu yapamaz. Yani bilse o hayatı anlamlı yaşar. Peygamberinin yemek beğenmediği bir ümmetin ferdi yemek beğenmiyorsa peygamberi eleştiriyor demektir. Sen anlamıyorsun ya, sen biz anlıyoruz demektir bu ya, haşa ya. Bak ne demek bu yani. Peygamberimiz eşlerine hürmet ederdi, iltifat ederdi. Adam hayatta kimse eşine bir iltifat etmiyor. Etmedi, arsa yiyor ya. Niye bilmiyor. Yani işte ne oldu abi? Siyer okumadığı müddetçe anlamı. O duası peygamberimiz buyurdu ki ya ilim, ya öğrenen, ya öğreten, ya da bunun yardımcı olanlardan olur. Üçünden biri olacağız hocam.
Dördüncüsü olmadı.
Dördüncüsü olmayacak.
Helak olur.
Dördüncüsü helak. Dördüncüsü ne? İlimle uğraşmıyor, öğretmekle uğraşmıyor ve onlarla uğraşanlarla kesinlikle işi yok. Yardımcı değil. Böyle bir...
Bir de bazısı da var. Bilakis önünü kesiyor.
Tabii.
Ket vuruyor. Engel çıkartıyor. İşte bu ülkede bir 28 Şubat süreçleri yaşandı vesaire.
Ya,
yani değil mi? İlim taliplisinin bir de hakiki ve gerçek ilim noktasında bir şeyler yapmaya çalışanı önünü kapamak için elinden geleni ardına koymuyor. Bir de böylesi var tabii.
İşte var çünkü onlar işte şeytanın gönüllü askerleri ya. Onlar. Şimdi bizim eski kitaplar bu yüzden hep ilim bahsiyle başlardı.
Evet.
Çünkü hayatım boyunca yapacağım bütün anlamlı işler ancak bilmek de mümkün, ilim de mümkün olduğu için. O yüzden kitabımızı Kur'an'da oku diye başlıyor ya. Bir insan ilimden uzaklaşıyorsa cehaletin kucağına düşüyor demektir.
Allah.
Hiç şansı yok. Cehaletin kucağına düşen kişi de Ebu Cehil'le beraberdir. Yani şeytanla beraberdir. Şimdi ben bunu şuradan biliyorum değerli hocam. Peygamberimiz İslam'ın en büyük düşmanına Ebu Cehil demiş. Bak bence şöyle olabilirdi. Ebu Gattar.
Diyebilirdim.
Diyebilirdin. Ebu Zalim. Diyebilirdi. Çok zalimdi. Ebu Hain bir şey diye. Niye Ebu Cehil dedi? Niye dedi?
Cehlin babası.
Evet. Biz buradan anlıyoruz ki İslam'ın en büyük düşmanlığına Peygamberimiz cehil sıfatını uygun gördüyse demek ki İslam'ın en büyük düşmanı cehalettir. Daha iyi bir açıklama olamaz yani. Bundan iyi. Niye Ebu Cehil dedi ona? Çünkü Ebu Cehil denen adam cahiliye döneminde ki sıfatı Ebu Hikem. Hikmetin babası. Çok zeki bir adammış yani. Çok genç yaşta Medine'yi yöneten grubun içine girmiş. Mekke'yi yöneten. Yöneticiler grubuna girmiş. 40 yaşında eve girilmemiş o gruba. Bu 20 yaşlarına girmiş.
Evet.
Böyle peygamberimiz ne hikmeti ya. Bildiğin işte bu şey ya. Cani ya. Dolayısıyla bizim de her bahsimizin, yani biz öğretmeniz, öğretmek konulu olmasında bir şey yok. Bir beis yok. Ben bilhassa ben dikkat ediyorum. Bu yüzden bu emanet bahsi dediğimiz bahis, mesela ilim bahsiyle biz bunu konuşalım. emanet bahsi belki de bizim bilmeler bilmesi diyebileceğimiz en bilmelerin tepesinde bir konudur. Çünkü hakikaten pek çok konu buna bağlı.
Çünkü emaneti insan yüklendi.
Evet, malumunuz işte. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Dağlar, taşlar, gökler, bütün o muazzam kütleler emaneti kabul etmedi insan. Biz dağların, taşların bile kabul etmediği bir emaneti kabul eden bir varlığız. Emaneti öbür gözle bakacağız. İkincisi, bu Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiri vardır malumunuz. Onun yeri gelmişken canım, burada bir okuyalım.
Lütfen.
Bahsedelim. Bu emanet
üzerine
bahsi,
konuşalım.
Emanet bahsi gelince buradan yola çıkarak Yunus Emre Hazretleri bu meseleye çok derinden bir bakışla bize önemli bir ne diyelim vizyon, bir bakış açısı sunmuş. Yani eskilerin tabiri, tabii bu temelde hocam bizim şöyle bir şey de var. Hangi konuyu konuşuyorsa konuşalım. Bir, bu mesele Kur'an'a bağlıdır. Hı. Kesinlikle. İki, muhakkak hadislere bağlıdır. Bizim şiirimiz, tasavvuf şiirimiz, edebiyatımız, divan edebiyatımız büyük planda birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Bazı İslami ilimlerdir. Dolayısıyla oralara gönderme yapmadan, referansı oradan almadan konuşma, açıklama hepsi zayıftır, güdüktür, ebterdir yani. Sonu yoktur. Bu yüzden Yunus Emre Hazretleri aslında şöyle bir şey de var. Bir şarihtir ama aslında bir müfessirdir. Biz maalesef hocam biz ilahiyat fakültelerinde Yunus Emre'yi şiir bahsi, edebiyat bahsinde okuyoruz. Hayır öyle değil. Yani Yunus Emre Hazretleri bir müfessirdir.
Tabii.
Kur'an'ı, hadisi şiirle tefsir etmiştir. Dolayısıyla bir gün inşallah Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleri tefsir ilmi içerisinde incelendiği zaman
inşallah
bence hakikatini bulacak. Yani çünkü Mevlana Hazretleri'nin çok değerli bir beyti vardır. Şiiri ikiye ayırır. Şiiri şair tefsir est, şiiri aşık tefsir est, şairlerin şiirleri tefsir est, sarımsak kokusu gibidir. Şiiri aşık, aşıkların şiiri tefsir est, tefsirdir. Hakikatin tefsiridir. İkiye ayrılmış. Bir şairlerin şiiri, bir aşıkların şiiri var.
Bir dakika, onu not edelim. Bir şairlerin şiirleri var.
Evet,
bir aşıkların şiirleri var.
Evet,
bu aşıkların ayrılmış. Şiirleri hakikatin tefsiri mahiyetindedir.
Tefsiridir. Şairlerin şiiri de diyor işte bu sarımsak kokusu, sarımsak buharı gibi şeydir. Uçar gider. Yani, koku olarak da söylüyor yani. Dolayısıyla şiiri şair bu şairlerin şiirini ayırırken tefsir der, tefisir der. Bir de şairlerin şiiri aşıkların şiirini hakikatin tefsiri olarak yorumlar. Yani biz bir aşık şiiri var, bir de şair şiiri var. Bu ikisini ayırmış birbirinden. Şimdi biz dolayısıyla Sultan Mehmet Hazretleri, Sultan Sibret Hazretleri, yani Mevlana'nın büyük oğlu Sultan Mehmet Hazretleri de babasının bu şiirini esas alarak kendi şiirlerin aşıkların şiiri olduğunu, bir tefsir olduğunu, bu gözle bakmamız gerektiğini söylüyor.
Mesnevi-i Şerife, Fihi Mafihe, tabii.
Yani mesela orada diyor ki şiirin devamında, şiiri şair, hesti est, şiiri aşık, mesti est diyor. Bakın, aşık şairlerin şiiri varlıktan bahseder. Varlık nedir? Varlık geçicidir. Ama şiiri aşık, mesti est. Oysa aşıkların şiiri meslikten, sarhoşluktan, esriklikten, kayıptan bahseder. Bunlar ayrılmış. Şimdi bizim tasavvuf şiirimiz gerçekten bu aşık şiiri bahsine girdiği için Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi orada bu konulara, şimdi benim emanet dediğiniz zaman aklıma hemen malum bir ayet-i kerime gelir. Kur'an-ı Kerim'in hemen ikinci Bakara Suresi'nin ikinci ayeti hemen. Ülâikellezîne yü'mine bil gaybi ve yuqîmûne salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Bak orada bunu çok güzel müfessirle ayırmıştır hocam. Ve mimmâ razaknâhum, onlar rızıklandırdığımız şeyden yunfikûn verirler.
İnfak ederler.
Allah mallarınızdan verin demez. Allah size verdiklerimizden verin der. Dolayısıyla Allah bize, bizde ne varsa bunların tamamı Allah'ın bize emanetidir. o vermişti. Bizim değildir.
Biz yani. O kadar. Sahiplenmeyeceğiz.
Sahiplenmeyeceğiz. Allah malınızı verin demiyor. Malınızdan verin demiyor. Ne diyor? Size verdiklerimizden, size rızıklandırdıklarımızdan verin diyor. Verirler. Şimdi bu inceliği fark eden insan, ayetteki bu inceliği fark eden insan birden şöyle düşünür. Ya gerçekten hani Karun'u Cenab-ı Hak eleştirirken Karun dedi ki diyor bu malları Allah ona verir deyince Musa Aleyhisselam hayır diyor. Bu mallar diyor bendeki ilim sayesinde ben kazandım. Ne Allah verdi diyor. Ya. Biliyorsunuz Allah öyle eleştiriyor. Kim malına, çocuğuna sahip olduğu envat neyse bunlara ben diye
Allah muhafaza.
Sahibisi ben duygusu yaklaşıyorsa işte orada oğlanlar şeyi İbrahim Efendi vardır. Hı-hı. İstanbul'da malumunuz. Buna niye oğlan şeyh denilmiş diye çok güzel bir kıssası vardır. Ona soruyorlar İbrahim Efendi Hazretlerine niye size oğlan şeyh dediler efendim diye. Diyor ki bir gün diyor dedeciğim bir ilahi okuyordu diyor. Ben varımı hakka verdim işte bir ol varım kalmadı dedi diyor. Ben dedim ki diyor dedeciğim bu söz kime aittir? Dedi ki diyor işte Şeyh Efendimiz'e aittir. Onun muymuş da hakka vermiş de kalmamış Allah dedi diyor. Allah Allah. Ben varımı hakka verdim. Ol varım kalmadı. Dedeciğim diyor onun muymuş da diyor hakka vermişti diyor. Kimin malı kime veriyorsun derce dedem birden irkildi. Dedi ki diyor ha bu çocuğa dikkat edin. Bu çocuk dedi diyor şeyhtir dedi diyor.
Allah Allah.
Bu çocuk şeyhtir dedi diyor hocam. İbrahim Hazretleri işte oğlanlar işte İbrahim Hazretleri birden ondan sonra işte oğlan şeyh diye yani oğlan malum eski Türkçe'de çocuk demedi çocuk şeyh diye anılmaya başlıyor. Şimdi bakın bu inceliği bizim fark etmemiz lazım. Yunus Emre bu bahiste der ki geldi geçti ömrüm benim şol yer esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi.
Allah Allah.
Şimdi Kıymet Hocam burada hani ilk derste bana ilk programda sormuştunuz.
İnsan ömrünü neye vermeli?
Yani insan ömrünü işte Meare Suresinin işte dördüncü ayetine yola çıkarak bütün yüzyılda
senin ömrün insan, kaç saniye?
İki dakikalık ömrümüz var demiş. Gerçekten ömürle ilgili bütün benzetmeler Kur'an-ı Kerim'de de kelemhil basar der kıyamet için Cenab-ı Hak göz açıncaya kadar der kıyamet olma bitmesi ya yani, tamam mı? Burada da Yunus Emre Hazretleri insan ömrünü bir yelin esip geçmesine bir gözün yumurup açılmasına benzetmiş. Arkadaş bir de şeyin vardır nef'inin vardır. Sanma ki devrile Şam'ı sanma ki felek devrile Şam'ı seher eyler. Her vakanı akıbetinden haber eyler diye çok nefis bir şiiri vardır hocam.
Bir daha tekrar edelim hocam.
Sanma ki felek devrile Şam'ı seher eyler. Her vakıanın akıbetinden haber eyler diye. Şimdi Yunus Emre şeyin bu nefinin sanma ki devrile Şam'ı seher eyler. Eyler. Eyler hedefli bir çok ünlü bir kastesi vardır. Nefi mübareğin. Mümkünse hocam oradan biraz okuyayım.
Lütfen efendim buyurun lütfen.
Oradan biraz okuyayım. Lütfen. Çünkü nefi de Yunus Emre Hazretleri'nin bu çok meşhur gazeli gibi çok ünlü bir kaside yazmış. Bu kaside zamanında yani pek çok bu kasideye nazireler yazılmış. Benzerleri yazılmış. İtalyanca'ya işte başka dillere çevrilmiş. Çok önemli bir zaman felsefesi vardır burada. Şimdi burada nef'i merhum zamanın insanı nasıl aldattığına dair çok nefis örnekler veriyor. Diyor ki şöyle başlıyor. Sanman ki felek devr ile Şam'ı seher eyler.
Açalım hocam bunları böyle.
Evet. Bu peki. Göklerin akşamı sabah, sabahı akşam etmek için döndüğünü zannetme diyor. Bu felekler dönüyor ya. Ya niye dönüyor bunlar? Sen zannediyorsun ki akşam sabah oluyor, sabah akşam oluyor. Böyle bunun için dönüyor zannetme. Niçin dönüyor? Her vakıanın akıbetinden haber eyler. Feleklerin bu dönüşü bize pek çok haberler veriyor.
Allah Allah.
Bir takım vakalardan, olaylardan, olgulardan bizi haberdar ediyor. Dikkat edin diyor. Peki neymiş hocam onlar? Şimdi birinci vaka, birinci haberi söylüyor. Bir düş gibidir. Hak bu ki manide bu alem. Bu alem, bütün bu alem hakikatte baktığın zaman bir düş gibidir. Bir rüya
gibidir. Bir rüya gibidir.
Bu rüya çok önemli bir mevzu hocam. Shakespeare'in de bir mısra vardır. Hepimiz rüyaların yapıldığı maddelerdeniz diyor Shakespeare. Enteresan. Rüyanın yapıldığı maddelerdeniz. Ve son zamanlardaki fizikteki bir takım ilerlemelerle, bir takım işte öngörülerle gerçek yaşadığımız hayatın bir rüya mı, bir gerçek mi olduğu hususunda Peygamberimizin hadis-i şerifi var ya, insanlar rüyadadırlar, ölünce uyanırlar diyor. Bakın, biz diyoruz ki insanlar ebedi aleme göçüyor, ebedi uykusuna çekildi diyoruz. Ne uykusu ya? Ben modernizme göre insanın ölmesi uyumaz. Ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Bir de bir cümle var. Ne istirahatgahı yani?
Yepyeni bir hayat başlıyor.
Peygamber diyor ki insanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Demek ki ölüm bir uyanış. Hayat ise bir rüya. Çok garip. Şimdi biz bunun üzerine konuşmaya kalksak hocam ne yapacağız? Çok ağır şeylere girmemiz gerekir mevzulara. Ama şimdi biz bunu burada keselim. Diyelim ki Nefi Hazretleri diyor ki mübarek Allah rahmet etsin. Mana da alem bir düş gibidir. Kim göz yumup açınca zamanı güzel eyler. Göz aynı bakın Yunus Emre Hazretleri gibi söylüyor. Göz yumup açıncaya kadarcık bir zaman diliminde geçen bir düş gibidir. Ya bu adamlar var ya çok şey biliyorlar hocam.
Yok. Çünkü bak, hocam onlarda hikmet var biliyor musunuz evet. Bu mısralarda. Kuru kuruya bir ilim yok. İlmi irfanla meclis etmişler.
Evet.
Ve o hakikat talipleri olması münasebetiyle de ibret, hikmet ve hakikat bu mısralarda okunan şeyler.
Evet, çok derininde baktığınız tabii. O göndermeler var. Mesela neden göz yum açıncaya kadar zamanı güzel eyler diyor. Çünkü geçen de bir tartışma olmuştu bir programda. İsmail Hakkı Aydın var Profesör Beyinci Allah'ımız. Allah razı olsun son zamanlarda çok meseleler konuşuyor. Dedi ki kardeşim en uzun rüya 5-6 saniye. En uzun rüya. Ama sen o rüyada yıllar yaşıyorsun, gençleşiyorsun.
Demek bambaşka bir zaman
evet,
mefhumu var orada.
Sen rüyada bir ömür yaşıyorsun. Halbuki 5 saniye. 3 saniye yani gördüğün rüyaya. Bir de en uzun rüya 5-6 saniye. Demek ki bu rüyalar şimdi Nefi merhumun bu sözü yani göz açıp kapayıp açıncaya kaç zamanda geçen bir düştür bu alem. Hakikaten doğru. Düş de böyle bir şey. Hayat da böyle bir şey olacak. Ve insan öldüğü zaman mesela hep şu sorulmuş. 80 yaşındaki adama da 40 yaşındaki 20 yaş çocuğa da hep sorulduğu zaman yani geriye baktığın zaman ne görüyorsun? Geriye bakıyorsun ya ne kadar hızlı geçti diyoruz.
Geldi geçti ömrüm benim.
Evet.
Şöyle, sol yelesip geçmiş.
Gibi diyoruz. Ya 80 yıllık mübarek de bunu söylüyor. 20 yaşındaki bunu söylüyor.
Dün gibiydi.
Evet. Masallarda da biliyorsunuz az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Bir de baktım bir arpa boy yol gittimdir. Bunun izahı. Gerçekten. Dolayısıyla şimdi bir, bu felekler dönmekle bize ne haberler veriyor? Birinci haber bu hocam bak. Sonra bunu açıyor. Diyor ki, şimdi bakın Nefi neleri sorguluyor. Bir yerdeki arama müddeti, bir yerdeki arama bu miktar olan mühlet erbabı nice kesbi kemal hüner eyler.
Allah Allah.
Diyor ki mübarek ya bir yerde kalma miktarı eğer bir göz açıp yumuncaya kadarcık zaman ise ben burada diyor nasıl kemal ve hüner kazanacağım? Nasıl marifet? Zaman çok az. Beklediğin çok şey var bizden ya.
Ne yapacağız?
Ne yapacağız diyor. Bak soruyor bakın. Erbabın nice kesbi kemal hüner eyler. Nasıl hüner ve olgunluk kazanacağız abi diyor biz bu hayatta. Bana diyorsun ki süren 3 saniye. Bir rüya.
Ne tamam. Yapacaksan bu kadar süre.
Peki 3 saniye ne yapmam gerekiyor? Kemal kazanacaksın. Hüner kazanacaksın. Marifet kazanacaksın. Allah Allah. Bu mümkün değil. Nasıl yapacağız bunu diyor. Bak sonra devam ediyor. Diyor ki Olmuş tutalım müddeti aramide mümtet. Hadi diyelim ki süreyi uzattılar. Uzattılar süreyi. Dediler ki 3 saniye olmasın, 5 saniye olmasın, 2 dakika olsun dediler. Akıl nice temyize rehi hayrı şeyleridir. Bu sefer şu sorun çıkıyor. Akıllı kişi hayr ile şey nasıl ayıracak diyor. Nasıl ayıracak? Yani aklın temyiz kabiliyeti var mı? İyi ile kötüyü birbirinden mutlak ayıracak kabiliyeti var mı? Soruyor bu seferde. Var mı? Yok tabii. Dünyada nice akıllı insan var ki burnu felaketten kurtulmuyor. Dünyayı kasıp kavuruyor felaketiyle, vahşetiyle. İşte akıl aptal mı insanlar hiç güya? Ne akıllı insanlar?
Baktığın zaman da zahir ilimlerle dolup taşmış.
Taşmışlar. Yani nefi soruyor. Abi diyor tamam süreyi uzattılar. Peki akıl denen şey hayrı ve şerri seçecek kadar mutlak bir gücü var mı? Temiz gücü var mı? Diye soruyor. Bakın el öyle olsaydı her akıllı kişi cennete giderdi ya. Öyle bir imkan olsaydı. Tabii. Bak. Sonra diyor ki, devam ediyor bak mübarek. Bulmaz rehi hakkı meğer ol kimse ki ona tevfikini hadi ezel rahber eyler. Bak diyor, şunu baştan söyleyelim. Bir kişi Allah'ın tevfiki yardımı olmazsa o kişinin hak yolu bulması mümkün değil.
Değildir.
Değildir kardeşim. Yani hakkın kılavuzluğu olmadıkça, hakkın kılavuzu olan peygamberlerin kılavuzluğu olmadıkça, Allah'ın inayeti rahmeti olmadıkça kişinin hak yolu bulması çok olacak şey değil diyor. Çünkü akılla nefis el ele verirler hocam. Kişi var ya dünya hırsıyla kendini perişan eder ya. Mesele bu. Bak burada sonra diyor ki tevfik, refik olmayacak faide yoktur. Her kim burada akla uyarsa zarar eder.
Yani işi akılla sadece çözmeye...
Sadece akılla çözmeye kalkarsan... Yani şeyde Yunus Emre Hazretleri diyor diye... Yani akıl başta ise... Yani akıl başta ise... Gönül de ol tuşta ise... Düşman bana kâr eylemez diyordu ya... Akıl ile gönül... El ele verirse... Düşman bana kâr eylemez diyordu ya... Onun çok güzel rehberini söylemiş... Dolayısıyla şimdi burada Fuzuli şeyin
Nefi'nin
bu hocam şiiri aslında Yunus Emre Hazretleri'nin şiirinin bir nevi sanki şeyi gibidir. Yani izahı şerhi gibidir. O diyordu ya Yunus Emre Hazretleri her iş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur.
Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi.
Evet. Yani bu çok nefis bir şeydir. Metafor. Konuk metaforu olağanüstü bir metafordur. Şimdi metaforlar biliyorsunuz düşüncelerin, duyguların yerine geçen kendileri o olmayan şeylerdir. Yani mesela hayat bir yolculuktur deriz. Yolculuk metaforu en yaygın metafordur. Hayatı yolla anlatırız. Yolcu anlatırız. Şimdi hayatı konuk olmakla anlatmak çok özel bir seçim. Neden? Çünkü hiçbir konuk geldiği yerde kalmaz. Baki kalmaz. Konuk konmuş kişidir. O konduğu yere bir ev sahibi vardır.
Misafir misafirliğini unutmaz. Evet, bastığı toprağa da yerli edasıyla basıp kalıcı olduğunun zannına kapılmaz.
Eskiler misafirle gittim böyle yarım otururlarmış.
Öyle. Emanete.
Emanete otururlarmış. Demiş rahat oturun. Rahat otursa kalkmak zor olur derlermiş.
İşte aynı şey dünya içinde geçiyor.
Tabii işte dünya bir konukluktur diyor. Bak ne kadar güzel. Bu can gövdeye konuktur. Beden bu dünyaya bir konuktur. Tabii. Misafirdir. Param bana bir konuktur. Çünkü her an gidebilir. Sahip çıkamıyorsun. Çocuğun, evladın, ya. Eşin sana bir konuktur.
Öyle.
Misafirdir. Kardeşim misafire izzet ikram gerekir. Misafirine izzet ikram edeceksin. Saygı duyacaksın. Yedireceksin, içireceksin, besleyeceksin. Bak bu o kadar önemli ki eskiden hocam. Mesela şimdi vatanperver diye bir kelime var ya.
Evet çok güzel bir kelimedir.
Şimdi vatanperver kelimesindeki perver. Şimdi şu vatanperver ne demek? Vatansever demek. Aslında sever değil o biliyorsunuz. Perverden beslemek demek Farsça. Vatanperver vatanı besleyen demek. Misafirperver, misafir besleyen demek. Bizim atalarımız sevmeyi beslemeye bağlamışlar. Sizin evinize misafir geldiği zaman siz ona hakikaten bir sofra açıyorsanız siz misafirbersiniz.
Doğru.
Sofra açacaksın, çok besleyeceksin yani. Aç olmuş olmamış çok önemli değil. Hiç önemli değil. Sofra açacaksın. Şimdi Mehmet Akif merhum der ki vatan der dört sıvı ile beslenir. Bir, vatan der kanla beslenir. Vatan terle beslenir. Çalışacaksın laboratuvarlar şurada burada. Hı hı. Tamam mı? Vatan gözyaşı ile beslenir. Ağlayanlar var. Gece gündüz ağlayanlar var. Vatan mürekkeple beslenir. Bu dört sıvıdan bahseder mübarek. Şimdi bakın biz Türk'te gerçekten vatanı çok severiz. Vatan için ne yaparsın? Ölürüm abi. Tevfik et diyor ki vatan için ölmek de var. Fakat borcun yaşamaktır diyor. O yüzden denilmiştir ki alimin mürekkebi şehidin kanından evladır.
Evladır.
Yani geceleri sabahlara kadar mürekkep harcayan alimler kan döken şehitler kadar muazzezdir yani. Biz o mürekkep kısmını unuttuk. Bize kan kısmı kaldı. Maalesef o da kalsın estağfurullah ama diğerlerini unutmayacağız yani. Vatan için çalışmak. Mesela ben öğretmenim. Ben gerçekten dersimi iyi yapıyorsam, iyi hazırlanıyorsam, öğrencimi iyi yetiştiriyorsam işte ben vatanımı seviyorum. Evet. Budur. Herkesin vatanın sevgisi işini mükemmel yapması ile mümkün. Dolayısıyla misafir bak konuk besleyen kişiye misafirperverdir. Konuğu besleyeceğim. Abi o zaman konuk ne? Konuk benim canım. Canımı beslemem lazım.
Ama neyle besleyeceğim?
Neyle besleyeceğim işte. Her varlığı kendi cinsinden beslenir. Yani Mevla Hazretleri diyor diye hayvan ağızdan beslenir. İnsan kulaktan beslenir. İçimizdeki canı besleyen kulak bir kulak var bizde. O can kulaktan beslenir. Biz o kısmı ihmal ettik tabi. Bıraktık yani. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiri vardır. Can gıdasıdır evliya sohbeti diyor mesela.
Hmm.
Canlar gıdası evliya sohbeti. Müthiş bir şeydir o. Bir şiiri vardır onun. Yunus Emre Hazretleri'ne göre canların gıdası evliya sohbetidir. Bir insan evliya sohbetinden uzaksa o sohbetin olduğu kitaplardan okumaktan uzaksa, onu dinlediği ortamdan uzaksa, onu anlatan şiirlerden, metinlerden, hikayelerden belki uzaksa, o kişinin canı açtır. Aç da ne yapar? Affedersin, aç it fırın yıkar. Yani içimizdeki aç canavar bizi yıkıyor. Bedenimizi de perişan ediyor. Bak işte bunlar az şey değil. Dolayısıyla can gövdeye konuksa misafirdir. Misafiri besleyeceksin. Şimdi senin eşin bana konuktur. Ben eşime konuğum, misafirim. Misafiri besleyeceğim. Nasıl besleyeceğim insanı? Herkesi cinsinden besleyeceğim. Eşine saygı duyacaksın, onunla besleyeceksin. Hürmet edeceksin, saygı duyacaksın, besleyeceksin. Çocuğuna saygı duyacaksın. Ona hakikatin eğitimini vereceksin, onunla besleyeceksin. Sadece yemekle beslemeyeceksin ya. Yani değil mi? İşte bak bu konuk felsefesi bu. Dolayısıyla bir gün ola çıka gide kafesin kuşuşmuş gibi. Yani can bir kafestir, beden bir kafestir, can da orada bir kuştur. Her kuş en nihayetinde o kafesten uçar gider.
Kalıcı değiliz burada.
Evet. Yani o kafesler işte kuşları besledi gitti. Dolayısıyla biz o kuşlardan, o kuşu içimizde bir kuş var. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şey, Niyazi Mısır Hazretleri'nin vardı. İçimizdeki can kuşunun eğlencesi tevhid olur diyor.
Allah Allah.
Bak çok güzel. İçimizdeki can kuşunun yani şey vardı ya dervişlerin eğlencesi tevhid olur. İçimdeki can kuşunun eğlencesi tevhid olur. Bak içimizde bir can kuşu var. Bu kuşu beslememiz lazım. Neyle besleyeceğiz hocam? İşte
zikirle, Yunus Emre Hazretleri'nin, tefekkürle.
Evet Yunus Emre Hazretleri'nin dediğine bakarsak evliya sohbetiyle. Niyazi Mısır'da diyor ki tevhidle besleyeceksin.
Tabii.
Ki zaten bütün sohbetlerin esas tevhiddir. Bütün sohbetlerin konusu tevhidin açılımıdır zaten. Şerhinden ibarettir yani. La ilahe Allah yoktur, Tanrı yoktur. Bizim dinimiz inkarla başlar, kabulle başlamaz. Önce la diye bak. La ilahe ilah yoktur. İlla ancak Allah vardır. İşte olmayan ilahlar nedir? Demek ki var ki bizim içimizde bir takım putlar. Allah diyor ki onları reddet, sonra beni kabul et. İşte sohbetin konusu bu. İçimizdeki can kuşunun eğlencesi tevhiddir diyor. Yunus Emre Hazretleri diyor ki içimizdeki can kuşunu beslemezsen işte o seni yıkar. Kafesten uçar gider. Sonra diyor ki miskin Adem oğlanını, işte bu konuk olan, içimizde bir kuş gibi olan miskin Adem oğlanını bir ikinciye benzetmişler diyor. İkinci ne yapar? Ekin eker. Eker, kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Çok güzel. Yani insanoğlu böyle tohumlar atan bir ikinciye benzer. O tohumların kimi yiter, kimi de biter, meyve verir. İnsan böyle bir şeydir. Dolayısıyla yitenler gitti, bitenler bize kalır. Bu çok önemli bir şey, kavram.
Yani ne verirsek elimizde, o gelecek bizimle misal.
Evet. Şimdi bu tabi bu beyit çok fazla göndermesi var. Yani bazen biz deriz ki bu cümleden dolayı söylüyorum. Kefenin cebi yok derler ya. Hocam en çok cep kefende vardır.
Öyle tabii.
Nasıl kefenin cebi yok? Ben Gazali Hazretleri diyor ki bir kişi mezara konulduğu zaman diyor öndekiler sorarlar. Melekler ne getirdin birader, ne getirdin derler. Arkadakiler mirasçası ne bıraktı derler. Buyur şimdi. Bizi oraya götürdüğümüz bıraktığımız kurtarmayacak. Şimdi dinleyicilerimiz, kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama dinleyicilerimiz ve hepimiz bir muhasebe yapalım. Tamam. Kimse şunu inkar edemez. Bizi öte tarafa götürdüğümüz kurtaracak. Burada bıraktığımız değil.
Hocam bir, ahiret bankasına yatırdıklarımız.
Evet.
Tek geçer aksiyonları olacak evet. Ötelerde.
Tamam.
Gerçekten.
Şimdi bizim öteye götürdüğümüz, bizimle gidenler bizi kurtaracak, bıraktığımız kurtarmayacak diyoruz. İki, şimdi herkes bir muhasebe yapsın. Ya acaba eylemleri, harcamaları öteye götürmekle mi ilgili, burada bırakmakla ilgili? Çoğumuz burada bırakmakla ilgili. Çocuklarımıza bırakmak, geriye bir şey bırakmak işte falan. Dolayısıyla kimi biter kimi yiter, bizi yitenler değil bitenler kurtaracak. Hı. Tamam. İnsanoğlunun her ektiği de bitmez canım yani. Her şeyden de bir hayır, bir karşılık beklemem. Dolayısıyla bu dünyada bir nesneye yanar içim, gönül özüm, yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bak bu yiğit iken ölenler yeşil ya. Ekini biçmiş gibi zayi olup gitmişlerdir diyor merhum. Sonra diyor ki bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı geldi hak şarabını içmiş gibi.
İşte bir hastaya vardın ise.
İşte bir biten şey işte bak bu. Bu biten çok değerli bir eylem.
Öyle.
Yiten değil, biten eylem bu. Az önce dedi ya. Mesela insanlar genellikle hastanelere gitmekten imtina ederler. Hmm. Hastayken bile. Hayır. Bizim dinimizde hasta ziyareti çok makbul ya.
Çok.
İşin garibi hapis şey de çok makbul. Yani mezar ziyareti, hasta ziyareti. Kardeşim burada mezardakilere bizim bir faydamız yok. Yani hastanelere bir faydamız yok. Bize bir faydası var bunların. Yani insanın bazı şeylere şükretmesi için, o şeylerin kıymetini bilmesi için onu yokluğuyla kendine yüzleştirmesi gerekiyor ya. Herhalde o açıdan ki bir hastaya varmak, bir yudum su vermek hak şarabı içmiş gibi olmaktır. Müthiş bir şey bu ya. Yani inanılmaz bir sevap şeydir bu. Hasta ziyaretleri. Şimdi hocam bir film vardı. Çok güzel. Şimdi bakın bir film bir Yunanistanlı yönetmen bir film yapmış. Böyle insanların hafızasının kaybolduğu bir hastalık musallat oluyor topluma. İnsanlar pat diye hafızalarını kaybediyorlar. Birdenbire, tamam mı? Sonra öyle kalıyorlar orada. Bir yere de gidemiyorlar. Biri geliyor, ne yapıyorsun diyor. Sen kimsin, ben kim der ki anlıyorlar bu hasta olmuş. Ambulansını götürüyor hastaneye. Hastanede bunları bir rehabilitasyon merkezine alıyorlar. Bunlara yeni bir kimlik inşa, tedavi cevap vermiyor. Hafıza geri gelmeyince ne yapacaksınız? Bir program geliştirmişler. Bunlara bir ev veriyorlar, bir daire. Diyor ki bu daire senin. Şu parayı da al. Yaşayacaksın. Yeni bir kimlik oluşturacağız sana. Ama diyorlar sana talimatlar vereceğiz. Buna uyacaksın. Her sabah bir kasetle talimatlar geliyor. Teybe kaseti takıyorlar, talimat edinler. Mesela talimatın biri şuydu, çok unutmuyorum. Bugün bir hastaneye gideceksin. Ölmek üzere olan bir yaşlıyı bulacaksın. Ölünce de onun yanına gidip bakacaksın. Tamam mı? Ölünce mezara gideceksin, teşhi edeceksin. Ondan sonra akrabalarını da taziye gideceksin diye bir program veriyorlar.
Ne güzel bir program.
Hocam süper ya. Bak daha öncekileri söylemedim. Öncekileri var ya, çoğu bir işe yaramıyor. Ama bu o kadar işe yarıyor ki inanılmaz. Adamın zihni, beyni, bütün şeyleri böyle zirve yapıyor ya. Birden insan olduğunu hatırlıyor, yaşadığını hatırlıyor falan. Dolayısıyla bu çok değerli bir şey. Biz bunları unuttuk. Eskiden malum bizim mezarlarımız camilerin kıyısındaydı, şehrin merkezindeydi. Hristiyanlar mezarlıklarını şehrin dışına yaparlar, biz içine yapardık. Biz beraber yaşayalım diye, her an ibret alalım diye. Şimdi biz de bunu unuttuk. Ta şimdi dışarı mezarlıkta. Çocuklarımız ne mezar görüyor, ne mezarlık görüyor, bir şey görmüyor. Çocuklarımız ölüyor ancak annesi babası ölünce görüyor ya. Vay vay vay. Yani insan ölümden, hastalıktan kopunca kendisini de ebedi zannediyor. Ölmeyecekmiş gibi zannediyor. Ne kadar acı bir şey bu. Geçen de bir ünlü bir iş adamı bir video kaydetmiş. Diyor ki benim diyor iş yerim diyor. Zincirli kuyruğu mezarlığın içerisinden geçiyor diyor. Öyle gidiyorum diyor. Arabayla gidersem diyor yoldan gidiyorum. Ama bazen diyor mezarlıktan geçiyorum yürüyerek diyor. Arkadaşlar da eleştiriyorlar falan. Ya oradan geçerken diyor. Şimdi diyor tamam aklımda planlar var. Şuraya açılacağız, şuraya gideceğiz, işte şu şirketi kuracağız falan. Yapıyorum. Mezarlığa bir giriyorum diyor.
Ya.
Çıkıncaya kadar var ya hiçbir şey aklımda yok diyor. Mezarlara bakıyorum, taşları okuyorum falan diyor. Biz daha buraya gireceğiz, 6 kardeş 2 metreye gireceğiz buraya diyorum diyor. Bütün planlarım yatıyor diyor. Kendime böyle diyor bir çıkıyorum oradan diyor. Sonunki ne başlıyor işte falan diyor. Ya oradan geçti diyor kendime diyor bir özgüven geliyor diyor. Ya ona göre yatırım yap kardeşim. Yatırımını yap. Dünya içinde harca. Cenab-ı Hak diyor ki dünyada nasibini unutma. Ahireti de unutma. Biz ne yaptık? Ahireti unutup dünya yatırım yapıyoruz. Yap kardeşim yap da. Şimdi Semahattin diyor ki tam yaptın da öbür tarafa da bir şey gönderiyor musun? Bakın. Yani orada soracaklar ne getirdin birader ne getirdin buraya diye sorarlarsa bir cevabın olsun yani. Bir cevabın olsun. Bak çok güzel. Bir mesela bir hastayı ziyaret etmek, bir işte moral vermek ona işte bir biten bir şeydir. Yiten değil biten bir şeydir.
Yani hocam hani insan kendine sormalı dedik ya. Bugün ahiret bankasına ne yatırdın? Evet. Ahiret tarlasına ne ektin? Ahiret heybeni neyle doldurdun? İşte bunların en esaslı cevapları bunlar.
Evet.
Yani bir hastaya vardın ise,
evet.
Bir yetim başı okşadınsa.
İşte bak diyor, bir miskini gördünse.
Bir miskini gördünse.
Eskice, bak. Eskice verdiğinse, yarın anda sana gele, hak libasın pişmiş gibi. Diyorsun ki, ya Rabbi ben hak şarabı içmek istiyorum. Tamam kulum içmek istiyorum. Sen kime bir şarap verdin ya? Kime bir su verdin ya?
Ne ama verdin?
Ne verdin? Ya Rabbi ben cennet hullelerinden istiyorum. Cennet libası. Tamam kulum ben sana vereceğim. Peki sen kime libas verdin? Sen hangi açı doyurdun da benden yemek istiyorsun? Hangi çıplığa giydiğini benden libas istiyorsun? Bak bir de bizim kültürümüzde hocam Dede Korkutlara bağlıdır bu. Çok önemlidir. Dirse Han'ın çocuğu olmayınca işte bunu Hanlar Han'ı Han Bayındır kara çadırı oturtunca niye çocuğu olmayanları oturtuyor ya. Evine gidip karısına çok kızıyor. Neden diyor benim çocuğum olmuyor diyor. Söyle bana diyor. İşte diyor sana diyor azaba değeyim mi? Seni işte başını keseyim mi? Çok kızıyor öfkelerini karısına. Karısı hiç cevap vermiyor. Diyor ki ona. İhsan diyor bağırma. Tamam mı? Sonra diyor özür dileyeceğin sözler söyleme. Bak pişman olacağın laflar etme. Allah Allah. Diyor ki bana bağıracağına diyor git diyor. Attan aygır kestir. Deveden buğra kestir. Etleri yığ. Fakiri doyur. Açı doyur. Çıplığa giydir. Borçluyu borcundan kurtar. Ola ki bir ağzı dualıyla Tanrı Teala bize çocuk verir diyor ya. Bak bizim Türk kültüründe, masalda, halk hikayesinde
hep bu.
Hep bu vardır. İnsanlar Allah'tan bir şey istiyorsa bak burada da bak. Önce vereceksin kara. Hak'tan libas mı istiyorsun? Bir libas ver bakayım bir. Bak ne güzel söylüyor. Eskice bir libas verdin mi? Allah sana onun kadar cennet libasları verecek ya. Bire 100 verecek. Şimdi bu bir eğitim felsefesi. Bu bir eğitim sosyolojisi. Şu bana şu. Bir hayat nizamı. bir aile kurması bu yani şu anda bahsettiğim. Basit şey değil, bir şiir deyip geçmek değil. Bir toplum felsefesi bu. Yani bir Türkler, Türk milleti, Müslüman Türk milleti böyleydiler. Dolayısıyla paylaştığım şey benimdir. Yediğim, içtiğim şey affetsin tuvaletinde. Öyle. Çöpüm möpündür ya işte budur. Derler eskiler. Bak bu çok güzel söylemiş. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas sonra ağabey atışmış gibi. Hızır ile İlyas bu dünyada kalmışlar. Onlar ağabey atmışlar. Sen kalmayacaksın kesin kardeşim. Tamam mı? Sen burada kalmayacaksın. Sen gideceksin ama Peygamber Efendimizin dediği gibi sen de bu dünyada kalabilirsin. Bizde şöyle bir şey var. Emanetten yola çıktık. Yani hocam, şunu düşündük. Varlığı kendine emanet bilen insanlar bu dünyadan öler giderler ama asla ölmemiş gibi hayat yaşarlar. Evet. Ne ile? Bıraktıkları ile.
İzlerle.
İzlerle.
Tabii, tabii.
Şimdi şunu ben düşünüyorum.
Sadaka-i cariye diye bir işte, müessesemiz heh, var bizim.
Bakın bizim ölmek elimizde değil. Şey yaşamak, doğmak elimizde değil. Bize sormadılar doğup doğmayacağımız. İki, yaşamak da elimizde değil. Yani benim elimde değil, ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum ben. Ölmek de elimizde değil ama öldükten sonra yaşamak elimizde bizim. Bak o ihtiyarımız var işte. Öyle insanlar var, ölmüşlerdir ama hali yaşıyorlar işte. Tabii ne yaptılar canım. Bunlar? Bunlar öyle eserleri bıraktılar, öyle çıplaklar giydirdiler, öyle açlar ya. Doyurdular, öyle hastayı ziyaret ettiler ki Allah onların adını asla unutturmuyor.
Allah onların ömürlerine de, ölümlerine de büyük ya. Bereketler lütfetti.
Evet, evet, evet.
Daha bakıyorsunuz şimdi Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.
Evet. Ya değil işte mi? En güzel örnek o işte.
1628 yılında dünyasını değiştirmiş. Aradan 400 küsür yıl geçmiş. Değil mi? Ya. Hala yaşıyor.
Geçen sabah namazına gittim.
Evet. Orada, acaba bak. Bizi o kadar büyüğümüz hocamız öyle der. Oğlum der. Bir soralım kendimize. Bir gün içerisinde Eyüp Sultan Hazretleri'ni kaç kişi ziyaret ediyor? Ya. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin kaç kişi ziyaret? Yahya Efendi'yi kaç kişi? Ya. Bizi kaç kişi ziyaret ediyor? Sonra da bir düşünelim. Onlar mı ölü biz midiriz? Biz ya. Mi ölüyüz onlar tabii, mıdır? Tabii. Hangi güçtür Hüdayi Hazretleri'ni? Değil mi? Yahya Efendi'yi, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın önü. Her daim böyle ana baba günü.
Tabii.
Genciyle, yaşlısıyla, yani açıyla, kapalısıyla.
Yaşarken peki bu arada kalabalık diye etraflar.
Değildi.
Şu anda aç, aman ya, bir geçen sabah namazı oradan geçiyordum ya namazı orada.
Hüdayi'den mi?
Evet, bir kalabalık hocam. Ya. Sabah ya. İşte dedim ki ya bu insanlar ölmüyor ya.
Yaşamak böyle bir şey.
İşte evet, babam dedi ya, abi hayat içmiş gibi insanlar Hızır İlyas ama sen de öyle olabilirsin ha. Bedenen değil ama ruhen yaşayabilirsin. İşte onunla yaşıyorlar. İşin garibi. Öyle bir yaşamışlar ki amel defterleri hala yazılıyor, tabii, doluyor, tabii, bitmiyor tabii. Yani, bitmiyor yani. Bu nasıl bir lütuftur ya? Bu yüzden Cenab-ı Hak yani Müslüman kullarına, gerçekten kendisine yaklaşan kullar ne kadar cömert, ne kadar mükrim ya. Sen ölmüşsün tabii. Ama senin hesap defterini kapatmıyor.
Ömrüne ama, de, ölümüne de izzet bahşediyor.
Evet bahşediyor, tabii, kapatmıyor. Tabii. Sen hayırla yad ediliyorsun ve sürekli amel defterine sevaplar geliyor. Çok güzel bir hikaye var, ona bitirelim mi? Karpuz.
Onunla bitirelim, hay efendim.
Karpuz hikayesi lütfen. Vardı, çok güzel. Bir tane hamal varmış eski zamanlarda. Mübarek işte işini yapar, parasını alır, evine gidermiş. Bir huyu varmış, cuma günleri mübarek. Her cuma günü de kazandığı parayı ölmüş olan babasının ruhu için sadaka dağıtırmış. Babasını çok sevmiş, erkenden ölmüş. Bir cuma günü. Yahu gidiyor bir iş bulamıyor. Hikmet-i ilahi. Hangi kapıya gitse iş yok. Pazara gidiyor iş bulamıyor. Cuma namazına gidiyor. O kadar derin bir pişmanlık ben ne yapacağım? İşte bugünkü hayrımı yapamadım falan diye. Camiden şimdi hocam böyle böyle oldu diyor. Öğrene de iş bulamadım. Ya da akşama da bulamazsan ben ne yapacağım? Hı. Benim böyle bir geleneğim var. Çok canım bana bir yol göster. Oğlum diyor. İş bulamadıysan diyor git diyor. Çöplerdeki elmaları, kabukları, karpuz kabuklarını, kavun kabukları ne var topla. Hayvan nedir bunlar? Aynı şey olur diyor. Aynı olur mu diyor? Olur oğlum diyor. Hocam bu gitti diyor. Çöplerde orada ne kadar elma kabuğu, armut kabuğu işte yeşillik, ot, mat var topladı bunları. Etraftaki inekleri, hayvanlar şunu yedir diyor. Akşama da bunu uğraştı diyor. Gece diyor rüyasında babasını gördü. Bu hastalık oğlum diyor. Allah razı olsun senden dedi diyor. Bu gece bize sabaha kadar diyor cennet karpuzla ikram ettiler. Allah. Cennet kavunla ikram ettiler oğlum diyor. Bak işte. Ya adam hayırlı bir evlat bırakmış. Ya, bu evlat bir hayır işliyor. Olmuş. İşte bak işliyor. Adamın orada cennetten ikramlar geliyor. İşte bu adam Yunus Emre dediği gibi yiten değil biten bir şey bırakmış. Ama biz bu hayatın ve her şeyimizin emanet olduğu bilinciyle yaşarsak böyle olur.
Öyle tabii.
Ama emanet diye bırakıp da sahipmiş gibi yaparsak asla böyle olmuyor.
Allah muhafaza. Allah gözümüze göstermesin. Yani. Hiçbir zaman yerli edasıyla şu tabii. Üzerinde bir misafir olarak dolaştığımız evet. Dünya misafirhanesinde o gaflete bizleri kaptırmasın. Şimdi Tahir-ül Mevlevi Mesnevi Şari'nin evet. Çok güzel bir sözü var. Onun mezar taşında yazar. Der ki eli boş gidilmez gidilen yere. Boş gelmedim ya Rab, ben suç getirdim. Dağlar çekemezken o ağır yükü iki kat sırtımla çok güç getirdim.
Evet evet.
Yani. Evet yani eli boş yani. Gidilmez gidilen yere evet. Vesselam. Bu programdan geriye kalacak anlattıklarımızdan evet. Anlattığımız ve Yunus Emre Hazretleri'nin mısralarından da gönlümüze böyle gergef işlemesi gereken hakikatler. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Bu mevzuya devam edelim.
İnşallah. Bak,
emanetten eğitim, emanet, evet. Emanet anlayışımız. Emaneti
hepsi
insan
eğitime ve ilme giriyor.
O kadar.
Oradan çıkmıyoruz.
Yok, yok,
oradan
yok.
Çıktığında çerçeve, dördüncüye giriyoruz Allah korusun.
Ondan, evet. Oradan çıkınca Şiraz'e şaşıyoruz.
Evet, evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz konuşmaya teşekkür devam edeceğiz bu mevzuları.
İnşallah.
Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber Erkam Radyo'da Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.